Ayrım 13, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 133. Vik, Ljubljana. Josip Österreicher arabasını yol kenarına park ettiğinde inanılmaz derecede rahatlamış hissetti kendini. Arabayı garaja indirmek istemiyordu. Sadece eve çıkıp üzerini değiştirecekti. Bir de halledilmesi gereken ufak tefek ama önemsiz olmayan şeyler vardı. Sabah başlattığı operasyonda hakimiyeti sağlaması gerekiyordu. Michael Jensen'in ölümü nedeniyle boşa çok zaman harcamıştı. İki gün arka arkaya Helle evde diye eve erken gelmiş, cenaze töreninde harcadığı zamanı da israf kabul etmişti. Ama genel anlamda baktığında cenazeye katılması iyi olmuştu. En azından Helle, Michael'ın dul kalan eşi ve onun kederli halini görmüştü. Artık Michael Jensen'i fazla düşünmesine gerek kalmamıştı Helle'nin. Helle, Josip'in hafta içinde gösterdiği yardım ve yakınlığa minnettardı ve Josip de Helle'nin normal günlük hayata dönmeyi istediğini biliyordu. Helle, Michael'la ilişkisini Josip'in bildiğini bilmiyordu ama artık bu konuyu konuşup bir son vermenin, yeniden eski Helle'nin Josip'in gözünde yıldız olduğu günlere geri dönmenin zamanı gelmişti. Nereden çıkmıştı o uyuz Danimarkalı? Helle'nin cenaze töreninde başka bir Danimarkalı'yı da sohbete dalması kaderin cilvesiydi herhalde. Michael Jensen'in eski bir arkadaşı olan Danimarkalı, Helle'yi Danimarka handbol milli takımından tanımıştı. Helle tutup o adamın peşine takılırsa çıldıracaktı Josip. Ama Helle böyle bir şeye fırsat bulamayacaktı. Zira Josip Helle'nin kendisini aldatmasına kesinlikle izin vermeyecek. Böyle bir eğitimi varsa bir daha ortaya çıkmamak üzere sona erdirecekti. Bu yüzden kendi küçük planını devreye sokmuştu. Helle'yi Michael Jensen'le kurduğu ilişkiyle yüz yüze getirecekti. Her ne kadar ölen Danimarkalı'ya daha fazla zaman ayırmak gözünde büyüse de bunu gerekli görüyordu. Danimarkalı şoför yeterince sorun yaratmıştı. Michael Jensen'in ölümü Sanye için bir kayıp değildi. Neresinden bakılırsa bakılsın kendi halinde sıradan bir şofördü. Ama polis ölümünün bir cinayet olduğunu kamuoyuna açıklarsa işte o zaman sorun olurdu. Hele bir de dev firmanın kamyonlarıyla kaçakçılık yapıldığı da ortaya çıkarsa ipin ucunu tamamen kaçıracaktı Josip. Sanye hakkında olumsuz bir hava yaratılması bugüne kadar büyük emeklerle yarattığı firmasına ve kendi imajına onulmaz bir yara açacaktı. Josip Österreicher neredeyse bir kavram haline gelmiş, adı Slovenya toplumunda başarı sözcüğü de eş anlamlı kabul edilmeye başlanmıştı. Herkes ona saygı duyuyordu çünkü hem başarıya nasıl ulaşılacağını çok iyi biliyordu hem de halkın ruhunu çok iyi anlıyordu. Bu ikisi çok nadir bir araya gelirdi. Bunun meyvesi de Sanye Handball Kulübü'ydü. Kulübe verdiği destek nedeniyle kulüp adını Sanye Ljubljana olarak değiştirmişti. Ama bunların temeli iş dünyasında atılmıştı. Sanye'nin büyümesi için gösterdiği cesaret ve atılımcılık becerisiyle yönetim kurulunu eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinde kardeş şirketler ve şubeler açarak süpermarketler zinciri kurmaya ikna etmişti. Bosnalıların, Hırvatların, Sırpların ve Karadağlıların her alanda uygar bir standarda özlemlerini baştan fark etmişti. Temiz, aydınlık ve tertipli mağazalar, yüksek kalitede Balkan malzemeleriyle hazırlanmış yiyecekler, Balkanların her yerinde özleniyordu. Bu ihtiyacı tespit ederken çok isabetli bir gözlemde bulunmuştu. Sanye'nin gelişimi binlerce kişiye iş sahası açmış, Slovenya iş dünyasında da Josip Österreicher'e büyük saygı duyulmaya başlanmıştı. Özellikle Sanye çalışanları arasında. İş alanında başarıdan emin olunca halkın gönlünü okşayacak bir şey peşine düşmüş, handball kulübüne destek olmaya karar vererek bir kez daha isabetli karar aldığını görmüştü. Yeni, genç, bağımsız bir ülke olarak Slovenya dünyada adını duyurmak için can atıyordu ve bunu gerçekleştirmek için spor en iyi yoldu. Kadın handboluna Avrupa'da büyük bir ilgi vardı. Çok fazla gündemde olan bir spor olmadığı için de başarı elde etmek, yüksek yerlere gelmek çok kolaydı. Bu da Josip için mükemmel bir girişim alanı olmuştu. Bu kendi gelenekleri olan handball kulübüne Avrupa'nın en başarılı ve saygın kulüpleri arasına sokmak için 2 yıl gibi kısa bir süre yetmişti. Josip Österreicher burada da vizyon sahibi olduğunu göstermiş, eski Yugoslavya Cumhuriyetleri takımlarının katıldığı bölgesel bir handbol ligi kurmuştu. Sanye'nin handbol kulübüne sponsor olması halkın sevgisini de beraberinde getirmişti. Zira karşılarında sporla da yakından ilgilenen bir kapitalist vardı. Şu an Josip Österreicher'e duyulan hayranlığın ucu bucağı olmadığı günler yaşanmaktaydı. Artık bu ilgi ve saygıyı siyasi güç haline dönüştürme zamanı gelmişti. Ljubljana Belediye Başkanlığı'na soyunuyordu Josip Österreicher. Mayıs ayında yapılacak belediye seçimlerine bağımsız aday olarak katılacağını açıklamamıştı henüz. Şubat ayı içinde belediye başkanlığına adaylığını açıklayacaktı. Ama öncesinde uluslararası alanda halledilmesi gereken bir şey vardı. 2014 Avrupa Kadınlar Handbol Şampiyonası finallerinin Slovenya'da düzenlenmesi için Uluslararası Handbol Federasyonu'nda lobicilik, kararın alınacağı kongre önümüzdeki hafta yapılacaktı. Başarması gereken bir diğer şey ise Sanya Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıydı. Biraz şansın yardımıyla gelecek pazar Danimarka'nın Viborg Kulübü ile yapacakları maçtan sonra bu da gerçekleşecekti. Dolayısıyla Helle de Josip için bir markaydı. Helle Sanye'nin en iyi oyuncusu olduğu için başarısı Josip'in başarısı olarak da görülecek, Slovenya'nın en imrenilen VIP çifti olarak görüldükleri için de Josip siyasi parti adayları karşısına daha güçlü çıkabilecekti. Şimdilik tek sorun Michael Jensen davasıydı. O bile fazlaydı aslında. Gazeteciler olayın derinine inerlerse imajı zarar görecekti. Slovenya basını zararsızdı. Doğru bağlantılar sayesinde manipüle edilebiliyorlardı. Ama çorbanın içinde kıl arayacak birkaç gazeteci yok değildi. Ne yapıp edip bu olayın üstünü en kısa sürede örtmeliydi. Nasıl hareket etmesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü. Faydaları ve zararları yan yana koyup tartmıştı. Sonunda en yararlı sonucu polisle işbirliği yaparak elde edebileceğine inanmıştı. Biraz riskli de olsa Michael Jensen'in kullandığı kamyonun seyir defterini polisin kullanımına sunmuştu. Polis yetkilileri kamuoyuna açıklama yaparlarken dikkatli olacaklarına dair söz vermişlerdi. Hatta komiser Ivo Grado bu olay cinayet çıksa bile Sanye'nin adını telaffuz etmeyecekleri sözünü vermişti. Şimdilik olay intihar olarak araştırılıyordu ve polis ne kadar geç açıklama yaparsa o kadar iyiydi. Gazetelerde salı gününden beri herhangi bir haber çıkmamıştı ve olayın gerçek yüzünü sadece kendisi ve polis biliyordu. Geriye Helle ile kendi arasında halledilmesi gereken konu kalıyordu sadece. Akşam dışarı çıktıklarında hatta belki akşam üzeri bile bu konu halledilmiş olurdu. Şimdi eve girip gerekli kontrolleri yapacak, ardından gidip Helle'yi alacaktı. Şifreyi kodladı, anahtarı kilide sokup avlu kapısını açtı. İlk kez ardından kapıyı kapatmadan içeri girecekti, fırsat bulamadı. Avlu kapısıyla evin kapısı arasındaki patikada sarsıcı bir görüntüyle karşılaştı. Bosnalı hizmetçileri Boyana, gözleri ve elleri bağlı yatıyor, burnundan kan geliyordu. Kadın yaşıyordu ve nefes alıyordu. Boğazında Josip'in iki parmağını hissedince bir çığlık attı. ''Korkma Boyana, ben Josip'' dedi hemen. Boyana hala çığırmaya devam ediyordu. ''Sakin ol, sana yardım edeceğim.'' Önce Boyana'nın gözündeki bağı çözdü. ''Korkma, yanındayım şimdi.'' dedi ve Boyana'nın ayağa kalkmasına yardım etti. Boyana hala titriyordu. ''Gel önce içeri girip şu ipi keselim, sonra bana neler olduğunu anlatırsın.'' Mutfakta Boyana'nın ellerindeki ipi kestikten sonra salona geçtiler. Boyana koltuğa oturdu, Josip bir bardak su getirdi ve bir peçeteyle burnundaki kanı sildi. ''Teşekkür ederim.'' dedi Boyana ve ağlamaya başladı. ''Bu hiç hesapta yoktu.'' Kısa bir süre düşündükten sonra telefonunu alıp Helle'yi aradı. Postojna. Kampın yerini bilmeyen geniş yoldan orayı göremez, bulamazdı. Ketil'in içinde bulunduğu taksi dar bir yoldan çıktıktan sonra demir bir kapıyla karşılaştılar. Artık yolun buradan ilerisine devam etmek imkansızdı. Demir kapı üzerindeki polis ambleminin altında Centro Zatut diye, yani nezaret kampı yazılıydı. Kapının yanında fazla uzun olmayan iki bayrak direğinde Avrupa Birliği ve Slovenya bayrakları asılıydı. Kamp demir parmaklıklarla çevriliydi. Alanın ortasında dört köşe büyük bir bina vardı. Binanın bazı pencerelerinde demir parmaklıklar görülebiliyordu. Kamp alanı içinde bulunan bir otoparkta 20 civarında araba park halinde duruyordu. Bunlar kampta çalışanların arabaları olmalıydı. Dışarıdan bakınca bina hapishaneye benziyordu. Bir anlamda da öyleydi. En azından içindekilerin kaçmamaları gerekiyordu. Çevresi de pek iç açıcı değildi. Kampın karşısında açık bir alan ve bu alanın yanında neredeyse yıkılmak üzere bir hangar ve hangarın duvarına dayalı bazı tahtalarla birkaç konteyner duruyordu. Kampın üzerinde bulunduğu tepenin biraz aşağısında bir park yeri daha vardı. Taksi durdu ve Ketil işi bittiğinde tekrar aramak için şoförün kart vizitini aldı. İşinin bir saate kadar biteceğini düşünüyordu. Binayı çevreleyen parmaklıkları geçip içeri girince çok kısa boylu, siyah saçlı bir kadınla karşılaştı. Kadın onu bekliyor gibiydi, Maya olmalıydı. Yanında üniformalı bir gardiyan duruyordu. ''Ketil Brandt değil mi?'' dedi kadın ve elini uzattı. ''Benim adım Maya Benedik. Burayı bulabildiğinize sevindim.'' Anlaşıldığı üzere resmi rolünü oynuyordu Maya. Yurt dışından Slovenya'nın yaşadığı değişimleri yerinde görmeye gelmiş bir gazeteciyi karşılıyordu. Bir zamanlar sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmak için içinden geçtikleri ama şimdi Avrupa Birliği üyesi olduğu için sığınma başvurusunda bulundukları Slovenya. İnandırıcı bir oyun kurmuştu İnez. ''Evet, kamp sahiden de biraz ücra bir köşede.'' dedi Ketil. Gardiyan hızla Ketil'in basın kartına baktı ve parmaklıklı bir kapıdan içeri aldı. Maya gardiyanın duymasını ister gibi yüksek bir sesle ''Önce isterseniz kısaca size kampı göstereyim ardından sorularınızı cevaplandırırım.'' dedi. Hiçbiri bir şey söylemeden kamp alanını çevreleyen parmaklıklarla bina arasındaki asfalt yolda ilerlemeye başladılar. Binanın girişinde birkaç polis bekliyordu. Bina ve çevresinde tuhaf bir sessizlik hakimdi. Maya'nın çizmelerinden çıkan ses ve hangarda uçuşan kuşların kanat seslerinden başka bir ses duyulmuyordu. Ketil etrafta birçok güvenlik kamerası olduğunu gördü. Ketil'in buraya geldiğini öğrenen biri çıkarsa bu kamera kayıtlarından açıkça ispat edebilirdi. Ama buradan ayrıldıktan sonra fark etmelerinin bir önemi olmayacaktı. Zira takipçileriyle arayı açmışlardı, bu arayı korumaları gerekiyordu. ''Yolculuğunuz nasıl geçti?'' diye sordu Maya. Binaya girmek üzereydiler ve kapıdaki iki polis memurunun yanından geçiyorlardı. ''Teşekkür ederim, çok iyi geçti. Adria ile direkt uçtum.'' diye cevapladı Ketil. Birdenbire gazeteci kimliğine bürünmeye başladığını hissetti. O anda öyle olması da gerekiyordu. İnes Slovenyalı gazeteci olduğu için kampa girmesi yasaktı ve Ketil İnes'in yerine onun işini yapmak için oradaydı. Bu ziyaretin iki amacı vardı. İnes'in kampta kalan kadınlarla ilgili haber yazısında kullanacağı yazılı malzemeyi toplamak ve daha önemlisi kadınları kampa getiren kamyonu kullanan şoförün Michael olduğunu teyit ettirmek ve kadınların o güne kadar izledikleri güzergahı ve yolculuklarıyla ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmaktı. Ketil rolünü kolayca oynayacaktı. Arkalarındaki cam kapı kapanıp içeri girdiklerinde kendini rahat hissetmeye başlamıştı. Park yerinde duran bir adamsa olan biteni izliyordu. Ketil, Brandt ve Maya içeri girince adam telefona sarıldı.
''Evet benim. Danimarkalı kampa geldi. Şu anda. Ve yalnız.''
Adam Opel marka yeşil arabasının kapısını açtı. Telefonda kendisine verilen emirleri dinlemeye başladı.
''Tamam, çıkıncaya kadar beklerim.'' dedi ve telefonu kapattı.
Bezigrad, Ljubljana. ''Bir kahve içelim mi?'' diye sordu Barbara. Helle'nin üniversiteden sınıf arkadaşıydı. Amfiden çıkmış, binanın dışına yapılmış camla kaplı döner merdivenden aşağı iniyorlardı. Helle'nin canı kahve içmek istiyordu aslında ama çok da yorgundu. Günün ağır programı sona ermemişti daha. Üstelik akşam üzere antrenman vardı. Sabahki cenaze töreninin hemen ardından Josip onu üniversiteye bırakmıştı. Dersleri kaçırmamak için üniversiteye gitmekte ısrar etmişti. Her perşembe öğleden sonraları dersi vardı. Derslerine fazlaca önem verdiğinden değildi okula gitme ısrarı. Cenaze töreninin kasvetini üzerinden atmak istiyordu. Hızla günlük hayatına geri dönmek derdindeydi. Evet, canı Barbara'yla bir kahve içmek istiyordu aslında.
Hadi o zaman Kazan'a gidelim. Orada ısıtıcılar da var hem dedi Helle.
Kazan dedikleri Sosyal Bilimler Fakültesi binalarının tam ortasında yer alan açık hava mekanıydı. Bu alanda birbirleriyle rekabet eden büfeler, şehir merkezindeki yiyecek içecek satan kafeteryalar benzeri birçok küçük birim vardı. Helle ve Barbara geniş koltukları olan kafeteryalardan birinde yer buldular. Kış mevsimi ve hava da serin olmasına rağmen canlı bir kalabalık gözleniyordu. Öğrencilik yılları böyleydi işte. Eğlenmek için ele geçen hiçbir fırsat kaçırılmıyordu. Barbara da kaçırmıyordu bu fırsatları. Gün ortasında olmasına rağmen öğrenciler bu açık hava kantininde oturur, bira ve sigara içerlerdi. Barbara da bu öğrencilerden farklı değildi. Karadağ'dan öğrenci değişim programıyla gelmiş bir öğrenciydi. Oturur oturmaz Barbara bir sigara yaktı. Helle de canının sigara istediğini fark etti. Handbol kariyeri umut veren bir kimliğe bürünü verince 10 yıl önce bırakmıştı sigarayı. Ama arada bir katıldığı davetlerde ve diğer keyifli ortamlarda canı sigara çekerdi. Barbara'dan sigara istemedi, arkadaşı da teklif etmemişti.
Ders İngilizce olunca daha çok hoşuma gidiyor dedi Barbara. Aynı fikirdeyim.
Birlikteyken İngilizce konuşuyorlardı. Barbara Slovence verilen dersleri neredeyse tamamen anlayabiliyorken Helle anlatılanların sadece üçte birini anlıyordu. Ama derse hazırlıklı gelirse genel olarak neden bahsedildiğini kavrayabiliyordu. Okuyacakları kitaplar İngilizceydi ama dersin İngilizce mi yoksa Slovence mi anlatılacağı hocaların o günkü ruh haline bağlı oluyordu. Barbara İngilizce dersleri daha çok seviyordu. 23 yaşında hırslı genç bir kızdı.
Anlat bakalım. Yakınlarda partiye gittin mi, eğlendin mi diye sordu Helle. Evet hiç sorma. Geçen pazar Turbo'da Yugo Disco vardı. Sen hiç gittin mi oraya?
Hayır, Yugo Disco da ne?
Bir zamanlar Yugoslavya'yı oluşturan devletlerin şarkılarının, müziklerinin çalındığı eğlence işte. Sırpça, Hırvatça ve diğerleri. Ayrıca Bosnalı ve Karadağlı müzisyenler dedi Barbara kendini işaret ederek.
İçi geçmiş Yugo nostaljik dinozorlar mı geliyor peki oraya?
Hayır, olur mu hiç? Çok genç geliyor. Çalınan müziklerin çoğu yeni, tam turbo folk müziği yani.
Dipnot turbo folk, Balkanlarda ortaya çıkmış çoğunlukla Sırp müzisyenlerin icra ettiği bir tür.
İlginç olmalı dedi Helle.
Helle turbo folk müziği çalınınca insanların nasıl kendinden geçtiklerini daha önce bazı eğlencelerde görmüştü. Tamamen yoz, pop müzikle cilalanmış halk müziği. Slovenler bile handbol kulübünün düzenlediği son eğlencede yerlerinde duramamışlardı. Takımdaki Sırp ve Karadağlı kızlar Helle'yi Yugo müzik dinlemeye davet etmişlerdi. Büyük ihtimalle turbo folk müziğini kastediyorlardı. Her pazar akşamı maçtan sonra bu müziği dinler eğlenirlerdi takım arkadaşları.
Her pazar oluyor mu bu eğlenceler diye sordu Helle.
Evet sen de gelmelisin çok eğlenceli. Sen evli olduğun için eğlenceye fazla zaman bulamıyorsundur dedi Barbara.
Ve gözlerini Helle'nin üzerinde gezdirdi. Helle'nin üzerinde hala sabah cenaze töreninde giydiği siyah giysileri vardı. Helle bu elbiseyi yaşlı kadın stilinde bulduğunu söylemişti hep ama Josip çok klas buluyordu. Cenaze töreni için uygun bir giysiydi.
''Bugün güzel giyinmişsin, davete mi gideceksin?'' diye sordu Barbara.
''Hayır, sabah bir cenaze törenine katıldım.'' diye cevap verdi Helle. Barbara bir an utandı.
''Özür dilerim, çok yakınınızdan biri miydi ölen?''
''Hayır, burada yaşayan bir Danimarkalı, uzaktan tanıyordum.''
Michael'ın ölümünü neden bu kadar basitleştirdiğini bilemiyordu. Halbuki tamamen yabancı birine gerçeği söylemesinde bir sakınca yoktu. Belki bilinçaltı öyle emretmişti.
Bir an önce ileriye bakması gerekiyordu. Özellikle yas tutan güzel karısını gördükten sonra artık Michael'ı geride bırakabilirdi. O sabah Slovenska Caddesi'nde üzeri beyaz örtüyle kaplı cesedin başında hıçkırıklarla ağlarken gördüğü kadın Zdenka'ydı. Öyle bir ilişki başlasa bile bir sonu olmazdı. İlişkileri o noktaya kadar gelse bile karısını ve kızını asla terk etmezdi Michael. Helle hiçbir acı hissetmiyordu. Cinsel bir birliktelik de olmamıştı. Michael sıcaklığını hissettiği ve artık canlı olmayan bir beden değildi. O ateşli öpüşmenin ötesine geçmeye fırsatları olmamıştı. Böylesi en iyisiydi.
Helle'nin döktüğü gözyaşları ise sadece Zdenka ve Vanya'nın gözyaşlarını görmesiyle ilgiliydi. Duygu yaratan keder dolu bir olaydı cenaze töreni, hepsi bu kadardı işte. Sanki omuzlarından büyük bir yük kalkmıştı. Mezarlığın bulunduğu rüzgarlı tepedeki törende Helle Michael'ı fazla tanımadığını da fark etmişti. Törende adlarını hiç duymadığı kişiler vardı sadece. Michael Helle ile konuşmalarında karısı ve kızının dışında törendeki hiç kimsenin adından söz etmemişti. Neden etsindi? Olsa olsa belki kendisinin ve ailesinin yakın dostu Danimarkalı Ketil'den bahsederdi. Michael Kopenhag'da onu ziyaret edecekti. Ama Ketil cenaze töreni boyunca duygularını hiç göstermemişti, hiç üzülmemiş gibiydi. Sadece Zdenka'nın teselli için dayandığı bir ağaç gibi durmuştu öylece. Josip'le birlikte Ketil'in yanına gidip konuşunca biraz heyecan duymuş gibiydi. Belki de Helle Danimarka'da tanınan bir yüz olduğu içindi. Ketil de Helle'yi tanımış, danca konuşmuştu. İkisi de Danimarkalı olduğu için biraz da mecburiyetten birbirlerine telefon numaralarını vermişlerdi. Helle Ketil'in aramamasını umuyordu. Michael'ın ölümüyle ilgili konuşmak için onunla buluşmak istemiyordu. Helle Barbara'nın elindeki sigaraya bakarak ''Bana da bir sigara verir misin?'' diye sordu. Barbara şaşkınlıkla Helle'ye baktı. Kısa bir süre düşündükten sonra ''Tabii, buyur.'' diyerek paketi uzattı. Helle hem sigarayı hem çakmağı aldı, dumanı içine çekmeden üfledi. Sigaranın tadı birden acı geldi. Bir nefes daha çekti. Bu kez ciğerlerine kadar çekti dumanı. Dumanı ciğerlerine çekince beyni zonklamaya başladı. Hafif başı döndü. Bu yüzden çantasından gelen sesi duymadı. Barbara uyardı Helle'yi. ''Benim telefonum mu çalıyor?'' dedi Helle ve çantasını karıştırmaya başladı. Arayan Josip'ti. ''Merhaba canım.'' dedi Helle. ''Hemen eve gelmen lazım.'' dedi Josip. ''Neden? Sen gelip beni almayacak mısın?'' ''Hayır, bir taksiye bin gel.'' Boyana çok kötü durumda. Ne var, ne olmuş? Elleri gözleri bağlı yerde yatarken buldum, saldırmışlar. Ama bugün izinliydi o, evde ne işi varmış? Gelmiş işte, haydi sen çabuk eve gel. Tamam Yusuf, hemen geliyorum.
13. ayrımın sonu. Sayfa 144.